8. ayrım. Bekenstein'ın kara deliklerin sonlu bir entropiye sahip olduğu önermesi, tutarlı olabilmek için kara deliklerin ısıl ışınım yapmasını gerektirirse de, başlangıçta parçacık yaratılışının ayrıntılı kuantum mekaniksel hesaplamalarının ısıl tayflı bir ışımaya yol açması tam bir mucize gibi görünür. Bunun açıklaması, yayılan parçacıkların dıştan bir gözlemcinin kütlesi, açısal momentumu ve elektrik yükü dışında hakkında başka bir bilgisi olmadığı bir bölgede kara delikten tünel açarak çıkmalarıdır. Bu yayılan, aynı enerji, açısal momentum ve elektrik yüke sahip parçacıkların tüm bileşimleri veya düzenlenişlerinin eşit derecede olası olduğu anlamına gelir. Aslında kara deliğin bir televizyon seti veya 10 deri ciltte Proust'un eserlerini yayması da mümkündür. Fakat bu egzotik olasılıklara karşılık gelen parçacık düzenlenişi sayısı son derece küçüktür. Büyük farkla düzenlenişlerin en çoğu hemen hemen ısıl bir tayfa olan bir ışımaya karşılık gelmektedir. Kara deliklerden ışımanın normal olarak kuantum mekaniğiyle bağlantılı olanın üzerinde ve üstünde ek bir belirsizlik veya öngörülemezlik derecesi vardır. Klasik mekanikte bir parçacığın hem konumu hem de hızını ölçmenin sonuçları hakkında öngörüde bulunabilir. Kuantum mekaniğinde belirsizlik ilkesi bu ölçümlerin yalnızca birinin öngörülebilir olduğunu söyler. Gözlemci ya konumun ya da hızın ölçümünün sonucu hakkında öngörüde bulunabilir. Fakat her ikisi hakkında değil. Alternatif olarak bir konum ve hız bileşimini ölçmenin sonucu hakkında öngörüde bulunabilir. Böylece aslında gözlemcinin kesin öngörülerde bulunma yeteneği yarıya inmiştir. Kara deliklerde iş daha da kötüdür. Bir kara delik tarafından yayılan parçacıklar, gözlemcinin hakkında çok sınırlı bilgisi olduğu bir bölgeden geldikleri için parçacığın konumu veya hızı veya ikisinin herhangi bir bileşimi hakkında belirli bir öngörüde bulunamaz. Tüm öngörüde bulunabileceği şey belirli parçacıkların yayılacağı konusundaki olasılıklardır. Bu nedenle Einstein, Tanrı zar atmaz derken iki defa yanılmış görünüyor. Kara deliklerden parçacık yayılmasının değerlendirilmesi, Tanrı'nın yalnızca zar atmakla kalmayıp bazen zarları görülemeyecekleri yerlere attığı fikrini uyandırmaktadır. 11. Kara delikler ve bebek evrenler. Nisan 1988'de Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan hiç yok konuşması. Bir kara deliğin içine düşmek bilim kurgunun dehşet unsurlarından biri haline gelmiştir. Aslında şimdi kara deliklerin gerçekte bilim kurgu yerine bilimin gerçek olgularının konusu olduğu söylenebilir. Anlatacağım gibi kara deliklerin var olmaları gerektiği çıkarımına yol açan güçlü nedenler vardır ve gözlemsel kanıtlar kendi galaksimizde bazı kara delikler olduğunu, diğer galaksilerde daha fazlasının bulunduğunu güçlü şekilde göstermektedir. Kuşkusuz bilim kurgu yazarlarının gerçekten serbestçe spekülasyon yaptıkları konu bir kara deliğe düştüğümüzde ne olduğudur. Yaygın bir görüş, eğer kara delik dönüyorsa uzay zamanda küçük bir delikten dışarıya, evrenin bir başka bölgesine düşebileceğinizdir. Açıktır ki bu, uzay yolculuğu için büyük olanaklar getirir. Aslında eğer diğer galaksileri bırakalım, diğer yıldızlara yolculuk gelecekte pratik bir önerme olacaksa, bunun gibi bir şeye gereksinimimiz vardır. Aksi takdirde hiçbir şeyin ışıktan hızlı yol alamayacağı gerçeği en yakın yıldıza gidip gelmenin en azından 8 yıl alacağı anlamına gelir. Alfa Centauri'de bir hafta sonu için bu kadar. Diğer taraftan eğer bir kara delikten geçilebilirse evrende herhangi bir yere yeniden çıkılabilir. Hedefinizi tam nasıl seçeceğiniz açık değildir. Virgo'da bir tatil için yola çıkıp Yengeç Nebulası'na varabilirsiniz. Geleceğin galaktik turistlerini hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Fakat bu senaryo işlemez. Eğer bir kara deliğin içine atlarsanız parçalara ayrılır ve varlık olmaktan çıkarsınız. Ancak vücudunuzu oluşturan parçacıkların bir başka evrene taşındıklarını düşünmenin bir anlamı vardır. Bir kara delikte spagetti haline getirilmekte olan birine bu parçacıkların hayatta kalabileceklerini bilmek bir teselli olur mu bilmem. Kullanmış olduğum biraz ciddiyetsiz tona rağmen bu yazdıklarım ağır bilime dayanmaktadır. Kabul edilişi ancak son zamanlarda olmuşsa da burada söylediklerimin çoğu konusunda şu an bu alanda çalışmakta olan diğer bilim insanları görüş birliğine varmışlardır. Ancak bu yazının son kısmı üzerinde henüz genel bir anlayış birliğinin olmadığı çok yeni çalışmalara dayanmaktadır. Fakat bu çalışma büyük ilgi ve heyecan yaratmaktadır. Şimdi kara delik olarak isimlendirdiğimiz kavramın geçmişi 200 yıldan fazlasına dayansa da kara delik adı ancak 1967 yılında Amerikalı fizikçi John Wheeler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu bir dahi vuruşuydu. Bu isim kara deliklerin bilim kurgu mitolojisine girmesini sağlamıştır. Bu aynı zamanda daha önceleri tatmin edici bir adı olmayan bir şeye belirli bir isim sağlayarak bilimsel araştırmayı da geliştirmiştir. Bilimde iyi bir adın önemi küçümsenmemelidir. Bildiğim kadarıyla kara delikleri tartışan ilk kişi 1783 yılında onlar hakkında bir yazı yazmış olan Cambridge'den John Michell adlı biriydi. Fikri şöyleydi. Yeryüzünün yüzeyinden bir gülleyi dikey olarak yukarı doğru ateşlediğinizi varsayalım. Gülle yukarıya giderken kütle çekim tarafından yavaşlatılır. Sonunda yukarı gitmeye devam etmeyecek ve yeryüzüne geri düşecektir. Ama belli bir kritik hızdan fazlasına sahip olursa hiçbir zaman yükselmeyi durdurmayacak ve geri düşmeyecek, uzaklaşmaya devam edecektir. Bu kritik hıza kaçış hızı denir. Bu yeryüzü için saniyede 1126 kilometre kadar, güneş için saniyede 161 kilometre kadardır. Bu hızların her ikisi de gerçek bir güllenin hızından fazladır. Fakat saniyede 300 bin kilometre olan ışığın hızından çok daha küçüktür. Bu, kütle çekimin ışık üzerinde fazla etkisi olmadığı anlamına gelir. Işık zorluk çekmeden yeryüzünden veya güneşten kaçıp kurtulabilir. Ancak Michell, kaçıp kurtulma hızının ışığın hızından daha büyük olmasına yetecek kadar kütleli ve yeterince küçük bir yıldız olabileceğini düşündü. Böyle bir yıldızı göremeyiz çünkü onun yüzeyinden gelen ışık bize ulaşmaz. Yıldızın kütle çekimi tarafından geri çekilir. Ancak kütle çekiminin yakınındaki madde üzerindeki etkisiyle yıldızın varlığını saptayabiliriz. Gerçekte ışığa gülle gibi muamele etmek tutarlı bir iş değildir. 1987 yılında yapılan bir deneye göre ışık her zaman aynı değişmez hızla hareket eder. O halde kütle çekim ışığı nasıl yavaşlatabilir? Kütle çekimin ışığı nasıl etkilediği konusunda tutarlı bir teori, 1915 yılında Einstein'ın genel görelilik kuramını formüle edişine kadar çıkmadı. Yine de bu teorinin eski yıldızlar ve diğer kütleli cisimler için anlamı 1960'lara kadar genel olarak anlaşılmadı. Genel görelliğe göre uzay ve zaman birlikte uzay zaman denen dört boyutlu bir uzay oluşturuyor olarak düşünülebilirler. Bu uzay düz değildir. İçindeki madde ve enerji tarafından yamulmuş veya eğrilmiştir. Bu eğriliği bize geliş yollarında güneşin yakınından geçerken ışık veya radyo dalgalarının bükülmelerinde izleriz. Güneşin yakınından geçen ışık durumunda bükülme çok küçüktür. Ancak eğer güneş yalnızca birkaç kilometre çapında olacak kadar büzülseydi, bükülme o kadar büyük olurdu ki güneşten ayrılan ışık uzaklaşmaz, güneşin kütle çekim alanı tarafından geri çekilirdi. Görelilik teorisine göre hiçbir şey ışığın hızından daha hızlı ilerleyemez. Bu yüzden içinden herhangi bir şeyin kaçıp kurtulmasının mümkün olmadığı bir bölge olurdu. Bu bölgeye kara delik, sınırına da olay ufku denir. Olay ufku kara delikten kaçıp kurtulmayı başarmak üzere olup başaramayan, kenarda bekler durumda kalan ışık tarafından oluşturulur. Güneşin yalnızca birkaç kilometre çapında olacak kadar büzülebileceğini ileri sürmek komik gelebilir. Maddenin o kadar sıkıştırılamayacağı düşünülebilir. Fakat sıkıştırılabileceği ortaya çıkıyor. Güneş o kadar sıcak olduğu için o büyüklüktedir ve kontrollü bir hidrojen bombası gibi hidrojeni helyuma dönüştürerek yakmaktadır. Bu süreçte açığa çıkan ısı, Güneş'in kendi kütle çekiminin onu küçültmeye çalışan çekimine karşı direnmesini sağlayan bir basınç yaratır. Ama sonunda Güneş nükleer yakıtını bitirecektir. Bu yaklaşık 5 milyar yıl geçene kadar olmayacaktır. Bu yüzden bir başka yıldıza uçuş için yer ayırtmakta acele etmeye gerek yoktur. Ancak Güneş'ten daha kütleli yıldızlar yakıtlarını çok daha hızlı yakıp bitireceklerdir. Yakıtlarını bitirdikleri zaman ısı kaybetmeye ve büzülmeye başlayacaklardır. Eğer Güneş'in kütlesinin yaklaşık olarak iki katından daha azsalar, sonunda büzülmeyi durduracaklar ve dengeli bir duruma geçeceklerdir. Bu tür bir duruma beyaz cüce denir. Bunların birkaç bin kilometrelik yarıçapları vardır ve yoğunlukları santimetre küp başına yüzlerce tondur. Bu tür bir başka durum bir nötron yıldızı durumudur. Bunların yaklaşık 16 kilometrelik yarı çapları vardır ve yoğunlukları santimetre küp başına milyonlarca tondur. Galakside hemen yakınımızda çok sayıda beyaz cüce gözlemlenmektedir. Ancak nötron yıldızları 1967 yılında Cambridge'de Jocelyn Bell ve Anthony Hewish'in düzenli radyo dalgaları vuruşları yayan pulsarlar denen cisimleri keşfettikleri zamana kadar gözlemlenmemişlerdi. Başlangıçta onlar yabancı bir uygarlıkla bağlantı kurup kurmadıklarını merak ettiler. Aslında onların keşiflerini ilan ettikleri seminer odasının küçük yeşil adam şekilleriyle dekore edilmiş olduğunu anımsıyorum. Ancak sonunda onlar ve diğerleri bu cisimlerin dönen nötron yıldızları olduğu şeklindeki daha az romantik sonuca ulaştı. Bu durum uzay westernleri yazarları için kötü haber. Fakat o zamanlar kara deliklere inanan az sayıda bizler için iyi haberdi. Eğer yıldızlar nötron yıldızı olmak üzere 10 veya 20 kilometre kadar küçük çaplı olacak şekilde büzülebiliyorsa, başka yıldızların kara delikler olmak üzere daha fazla büzülebilecekleri beklenebilir. Yaklaşık Güneş'in kütlesinin 2 katından fazla kütlesi olan bir yıldız, bir beyaz cüce veya nötron yıldızı haline gelemez. Bazı durumlarda yıldız patlayabilir ve kütlesini sınırın altına düşecek kadar madde fırlatabilir. Fakat bu her durumda olmaz. Bazı yıldızlar o kadar küçülür ki kütle çekimleri ışığı geriye yıldıza dönecek kadar büker. Başka ışık veya herhangi başka bir şey kaçıp kurtulamaz. Yıldızlar kara delik haline gelmiş olurlar. Fizik yasaları zaman simetrisine sahiptirler. Bu yüzden içine düşenlerin çıkamadığı kara delikler denen cisimler varsa, o zaman şeylerin içinden çıktığı fakat içine düşemediği başka cisimler de olmalıdır. Bunlara beyaz delikler denebilir. Bir kara deliğin içine bir yerde atlanabileceği ve bir başka yerde bir beyaz delikten çıkılabileceği düşünülebilir. Bu daha önce söz edilen uzun uzay yolculuğunun ideal yöntemi olacaktır. Tüm gereksiniminiz olan şey yakında bir kara delik bulmak olacaktır. Başlangıçta bu tür uzay yolculuğu mümkün göründü. Einstein'ın genel görelilik teorisinin bir kara deliğin içine düşmenin ve bir beyaz delikten çıkmanın mümkün olduğu çözümleri vardır. Ancak daha sonraki çalışmalar tüm bu çözümlerin hepsinin çok dengesiz olduğunu gösteriyor. Bir uzay gemisinin varlığı gibi en küçük parazit kara delikten beyaz deliğe giden kurt deliğini ya da geçidi tahrip ederdi. Uzay gemisi sonsuz derecede büyük kuvvetler tarafından parçalara ayrılırdı. Bu Niagara şelalesinden bir fıçı içinde geçmek gibi olurdu. Daha sonra bu umutsuz göründü. Kara delikler çöplerden kurtulmak veya hatta insanın bazı arkadaşlarından kurtulması için yararlı olabilirlerdi. Fakat onlar kendisinden hiçbir gezginin dönmediği bir ülkeydiler. Ancak şimdiye kadar söylediğim her şey Einstein'ın genel görelilik kuramını kullanan hesaplamalara dayanmaktadır. Bu teoriyi yapmış olduğumuz tüm gözlemlerle mükemmel bir uyum içindedir. Fakat o kadar doğru olamayacağını biliyoruz. Çünkü kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesini kapsamıyor. Belirsizlik ilkesi parçacıkların hem iyi tanımlanmış bir konuma hem de iyi tanımlanmış bir hıza sahip olamayacaklarını söyler. Bir parçacığın konumunu ne kadar kesin olarak ölçerseniz hızını o kadar daha az kesin ölçersiniz ve tersi de doğrudur. 1973 yılında belirsizlik ilkesinin kara deliklere hangi farkı getireceğini araştırmaya başladım. Benim ve başka herkesin çok şaşırmasına yol açan bir şekilde onun kara deliklerin tamamen kara olmadıkları anlamına geldiğini buldum. Değişmeyen bir hızla dışarıya ışınım ve parçacıklar gönderiyor olmalıydılar. Sonuçlarımı Oxford yakınında bir konferansta açıkladığımda genel bir inançsızlıkla karşılandı. Oturumun başkanı bunların saçmalık olduğunu söyledi ve bunu söylediği bir yazı yazdı. Fakat başkaları benim hesabımı tekrarladıklarında aynı etkiyi buldular. Böylece sonunda başkan bile haklı olduğumu kabul etti. Işınım kara deliğin kütle çekim alanından nasıl kaçıp kurtulabilir? Bunu anlamanın birkaç yolu vardır. Çok farklı görünseler de aslında hepsi birbirinin aynıdır. Bir yolu belirsizlik ilkesinin parçacıkların küçük bir uzaklık için ışıktan hızlı ilerlemelerine olanak verdiğini kavramaktır. Bu durum parçacıkların ve ışınımın olay ufku yoluyla çıkmalarına ve kara delikten kaçıp kurtulmalarına olanak verir. Böylece şeylerin kara delikten çıkması mümkündür. Ancak bir kara delikten çıkan şey, içine düşen şeyden farklı olacaktır. Yalnızca enerji aynı olacaktır. Kara delik dışarıya parçacıklar ve ışınım verirken kütle kaybedecektir. Bu kara deliğin küçülmesine ve parçacıkları daha hızlı olarak dışarıya yollamasına yol açacaktır. Sonunda sıfır kütleye inecek ve tamamen ortadan kaybolacaktır. O zaman kara deliğin içine düşen, aralarında uzay gemilerinin de bulunabileceği cisimlere ne olur? Benim son çalışmalarıma göre bunun yanıtı, onların kendilerine ait küçük bir bebek evrene gittikleridir. Evrenimizin, bizim bulunduğumuz bölgesinden küçük, kendi kendini taşıyan bir evren dallanır. Bu bebek evren tekrar bizim uzay zaman bölgemize katılabilir. Katılırsa bize oluşan ve daha sonra buharlaşan bir başka kara delik olarak görünür. Bir kara deliğin içine düşen parçacıklar diğer kara delik tarafından yayılan parçacıklar olarak görünür ve bunun tersi de doğrudur. Bu kara deliklerden geçilen bir uzay yolculuğuna olanak vermek için gereken şey gibi görünüyor. Yalnızca uygun bir kara deliğin içine uzay geminizi yöneltirsiniz. Oldukça büyük bir uzay gemisi olsa daha iyidir. Yoksa kütle çekim kuvvetleri içeri girmenizden önce sizi spagetti haline getirir. O zaman neresi olacağını seçemeyecek olsanız da bir başka delikten tekrar ortaya çıkmayı umarsınız. Ama bu galaksiler arası ulaşım planında bir pürüz var. Deliğe düşen parçacıkları alan bebek evrenler sanal zaman denen şeyde olur. Gerçek zamanda bir kara deliğe düşen bir astronotun akıbeti kötüdür. Başındaki ve ayağındaki kütle çekim arasındaki farkla parçalara ayrılır. Vücudunu oluşturan parçacıklar bile hayatta kalmaz. Onların gerçek zamandaki geçmişleri bir tekillikte sona erer. Ancak parçacıkların sanal zamandaki tarihleri devam eder. Bebek evrene geçerler ve bir başka kara delikten yayılan parçacıklar olarak yeniden ortaya çıkarlar. Böylece bir anlamda astronot evrenin bir başka bölgesine taşınır. Ancak ortaya çıkan parçacıklar pek fazla astronota benzemeyecektir. Gerçek zamanda tekilliğe giderken parçacıklarının sanal zamanda hayatta kalacaklarını bilmek de onun için pek bir teselli olmaz. Bir kara deliğe düşen biri için parola sanal düşün olmalıdır. Parçacıkların nerede yeniden ortaya çıkacağını ne belirler? Bebek evrendeki parçacıkların sayısı, kara deliğe düşen parçacıkların sayısı ile kara deliğin buharlaşması sırasında yaydığı parçacıkların sayısının toplamına eşit olacaktır. Bu bir kara deliğin içine düşen parçacıkların yaklaşık aynı kütlede bir başka delikten dışarı çıkacakları anlamına gelir. Böylece parçacıkların içine düştüğü kara delikle aynı kütlede bir kara delik yaratılarak parçacıkların nereye geleceğini seçmeyi denemek düşünülebilir. Ancak kara delik eşit derecede olasılıkla aynı toplam enerjide herhangi bir başka parçacık dizisini dışarı veriyor olabilecektir. Kara delik doğru türde parçacıklar yaysa bile onların diğer deliğe düşmüş olan parçacıklarla gerçekten aynı parçacıklar olduğu anlaşılamaz. Parçacıklar kimlik kartları taşımazlar. Bir türden tüm parçacıklar benzer görünür. Tüm bunların anlamı bir kara delikten geçmenin popüler ve güvenilir bir uzay yolculuğu yöntemi olduğunun doğrulanmasının pek beklenemeyeceğidir. Her şeyden önce oraya sanal zamanda yolculuk yaparak ulaşmak ve gerçek zamandaki geçmişinizin kötü bir sona geldiğini aldırış etmemek zorunda olurdunuz. İkinci olarak gerçekten hedefinizi seçemezdiniz. Bu benim ismini verebileceğim bazı hava yollarında yolculuk yapmak gibi olurdu. Bebek evrenler uzay yolculuğu için fazla yararlı olmasa da evrendeki her şeyi tanımlayacak tam bir birleşik teori bulma girişimimiz açısından önemli sonuçları vardır. Şimdiki teorilerimiz bir parçacık üzerindeki elektrik yükünün büyüklüğü gibi bazı nicelikler taşıyor. Bu niceliklerin değerleri teorilerimiz tarafından öngörülemez. Onun yerine gözlemlerle uyuşacak şekilde seçilmek zorundadırlar. Ancak bilim insanlarının çoğu tüm bu niceliklerin değerlerini öngörecek temelde yatan bir birleşik teori olduğuna inanmaktadırlar. Pekala, böyle temelde yatan bir teori olabilir. Şimdiki en güçlü adayın adı heterotik, süper sicim teorisidir. Burada fikir uzay zamanın sicim parçaları gibi ilmeklerle dolu olmasıdır. Temel parçacık olarak düşündüğümüz şeyler gerçekte farklı şekillerde titreşim yapan bu küçük ilmeklerdir. Bu teori değerleri ayarlanabilir sayılar taşımaz. Bu nedenle bu birleşik teorinin şimdiki teorilerimizin belirlenmemiş bıraktığı bir parçacık üzerindeki elektrik yükü gibi niceliklerin tüm değerlerini öngörüde bulunabilmesi beklenir. Henüz bu niceliklerin herhangi birini süpersicim teorisinden öngörememiş olsak da pek çok insan sonunda bunu yapabileceğimize inanıyor. Ancak eğer bu bebek evrenler resmi doğruysa bu nicelikleri öngörme yeteneğimiz azaltılmış olacaktır. Bunun nedeni bizim evren bölgemize katılmayı bekleyen kaç tane bebek evren bulunduğunu gözlemleyemememizdir. Yalnızca birkaç parçacık taşıyan bebek evrenler olabilir. Bu bebek evrenler o kadar küçüktür ki onların katıldığı veya dallanıp ayrıldığı fark edilmez. Ancak katılmayla bir parçacık üzerindeki elektrik yükü gibi niceliklerin görünürdeki değerlerini değiştireceklerdir. Böylece kaç tane bebek evrinin var olduğunu bilmediğimiz için bu niceliklerin görünürdeki değerlerinin ne olacağı konusunda öngörüde bulunamayacağız. Bebek evrenlerin nüfus patlaması olabilir. Ancak insanlar için olanın tersine yiyecek temini veya ayakta duracak yer gibi hiçbir sınırlayıcı faktör yok görünüyor. Bebek evrenler kendilerine ait bir alanda vardırlar. Bu biraz bir toplu iğnenin tepesinden kaç adet meleğin dans edebileceğini sormaya benzer. Niceliklerin çoğu için bebek evrenler öngörülen değerlerde oldukça küçük de olsa belli miktarla belirsizlik getiriyor görünüyorlar. Ancak onlar çok önemli bir niceliğin, kozmolojik değişmez denen şeyin gözlemlenmiş değerinin bir açıklamasını getirebilirler. Bu, genel görelilik denklemlerinde uzay zamanının yapısına yerleşik bir genişleme veya büzülme eğilimi veren bir terimdir. Einstein, başlangıçta maddenin evreni büzdürme eğilimini dengeleme umuduyla çok küçük bir kozmolojik değişmez önerdi. Bu dürtü, evrenin genişlemekte olduğu keşfedildiğinde ortadan kalktı. Fakat kozmolojik değişmezden kurtulmak o kadar kolay değildi. Kuantum mekaniğinin belirttiği dalgalanmaların çok büyük bir kozmolojik değişmez vermesi beklenebilir. Yine de evrenin genişlemesinin zamanla nasıl değiştiğini gözlemleyebilir ve böylece kozmolojik değişmezin çok küçük olduğunu belirleyebiliriz. Şimdiye kadar gözlemlenmiş değerin neden o kadar küçük olması gerektiği konusunda iyi bir açıklama olmamıştır. Ancak dallanıp ayrılan ve katılan bebek evrenler kozmolojik değişmezin görünürdeki değerini etkileyeceklerdir. Kaç tane bebek evren olduğunu bilmediğimiz için görünürdeki kozmolojik değişmez için farklı mümkün değerler olacaktır. Ancak hemen hemen sıfır olan bir değer en olası değer olacaktır. Bu iyidir çünkü ancak kozmolojik değişmez çok küçükse evren bizim gibi yaratıklar için uygun olur. Özetlersek, göründüğü kadarıyla parçacıklar daha sonra buharlaşıp bizim evren bölgemizden kaybolan kara deliklerin içine düşebilirler. Parçacıklar bizim evrenimizden dallanan bebek evrenlere giderler. Bu bebek evrenler sonra bir başka yerde yeniden evrene katılabilirler. Onlar uzay yolculuğu için pek iyi olmayabilirler fakat varlıkları tam bir birleşik teori bulsak bile beklediğimizden daha hızını öngörebileceğimiz anlamına gelir. Diğer taraftan kozmolojik değişmez gibi bazı niceliklerin ölçülen değerleri için şimdi açıklamalar getirebiliriz. Son birkaç yıl içinde pek çok insan bebek evrenler üzerinde çalışmaya başlamıştır. Kimsenin onlarda uzay yolculuğu için patent alarak servet kazanacağını sanmıyorum. Fakat çok heyecanlı bir araştırma alanı haline gelmişlerdir. 12. Her şey belirlenmiş midir? Nisan 1990'da Cambridge Üniversitesi'nde Sigma Kulübü seminerinde yapılan bir konuşma. Jules César adlı oyunda Cassius Brutus'e insanlar nadiren talihlerinin efendileridir der. Biz gerçekten talihimizin efendisi miyiz? Ya da yaptığımız her şey belirlenmiş ve önceden buyurulmuş mudur? Eskiden önceden buyurulmuş olma durumunu ileri süren tezde Tanrı'nın her şeye kadir ve zamanın dışında olduğu, böylece ne olacağını bileceği savunulurdu. O zaman nasıl özgür irademiz olabilir ve eğer özgür irademiz olmazsa hareketlerimizden nasıl sorumlu olabiliriz? Eğer insanın bir banka soyması önceden buyurulmuşsa da pek onun hatası olmaz. O halde neden bu iş için cezalandırılsın? Son zamanlarda belirlenimcilik tezi bilime dayandırılmıştır. Evren ve onun içindeki her şeyin zamanla nasıl bir gelişim gösterdiğini yöneten iyi tanımlanmış yasalar olduğu anlaşılıyor. Tüm bu yasaların tam şekillerini henüz bulamamışsak da hali hazırda en aşırı durumlar dışında ne olacağını belirlemeye yetecek kadarını biliyoruz. oldukça yakın bir sürede geri kalan yasaları bulup bulamayacağımız bir görüş meselesidir. Ben bir iyimserim. Kanımca onları gelecek 20 yılda bulma konusunda %50 şans vardır. Fakat bulamazsak bile bu tezde herhangi bir değişiklik yaratmaz. Önemli nokta, evrenin ilk durumundan evrimini tamamen belirleyen bir yasalar kümesi olması gerektiğidir. Bu yasalar Tanrı tarafından buyurulmuş olabilir. Fakat göründüğü kadarıyla o, evrene yasaları bozmak üzere müdahale etmiyor. Evrenin ilk düzenlenişi Tanrı tarafından seçilmiş olabilir veya kendisi bilim yasaları tarafından belirlenmiş olabilir. Her durumda daha sonra evrendeki her şeyin bilim yasalarına göre evrimle belirlendiği anlaşılır. Bu yüzden bizim nasıl geleceğimizin efendisi olabileceğimizi anlamak zordur. Evrendeki her şeyi belirleyen bir büyük birleşik teori olduğu fikri bazı güçlükler ortaya çıkarır. Her şeyden önce büyük birleşik teorinin matematiksel olarak toplu ve mükemmel olduğu varsayılmaktadır. Her şeyin teorisinin özel ve basit bir yönü olmalıdır. Yine de belli sayıda denklem çevremizde gördüğümüz karmaşıklık ve ince ayrıntıyı nasıl açıklayabilir? Sinéad O'Connor'ın bu hafta en çok satan plaklar listesinde liste başı olacağını veya Madonna'nın Cosmopolitan dergisinde kapak olacağını büyük birleşik teorinin belirlediğine gerçekten inanılabilir mi? Her şeyin bir büyük birleşik teori tarafından belirlendiği fikrinde ikinci bir sorun söylediğimiz her şeyin de teori tarafından belirlenmesidir. Fakat neden doğru olması belirlenmiş olsun? Yanlış olması daha olası değil mi? Çünkü her doğru ifadeye karşılık pek çok mümkün yanlış ifade vardır. Her hafta e-posta kutumda insanların bana gönderdikleri bazı teoriler olur. Bunların hepsi farklıdır ve çoğu karşılıklı olarak tutarsızdır. Ama anlaşıldığına göre büyük birleşik teori yazarların doğru görüşte olduklarını düşünmelerini belirlemiştir. O halde söylediğim herhangi bir şey neden daha fazla bir geçerliğe sahip olsun? Ben de eşit şekilde büyük birleşik teori tarafından belirlenmiş değil miyim? Her şeyin belirlenmiş olduğu fikriyle ilgili üçüncü bir problem, özgür irademiz, bir şeyi yapma veya yapmamayı seçme özgürlüğümüz olduğunu hissetmemizdir. Fakat eğer her şey bilimin yasaları tarafından belirlenmişse, o zaman özgür irade bir yanılsama olmalıdır. Ve eğer özgür irademiz yoksa, eylemlerimizle ilgili sorumluluğumuzun temeli nedir? Eğer deliyseler, insanları suçları için cezalandıramayız. Çünkü suçtan kaçınmak için ellerinden bir şey gelmediğine karar vermişizdir. Fakat eğer hepimiz bir büyük birleşik teori tarafından belirlenmişsek, hiçbirimiz yaptığımız şeylerden kaçınabilir durumda değildir. O halde neden herhangi bir kişi yaptığı şeyler için sorumlu tutulsun? Belirlenimciliğin bu problemleri yüzyıllardır tartışılmıştır. Ancak bilimin yasaları hakkında tam bir bilgiden uzak olduğumuz ve evrenin ilk durumunun nasıl belirlenmiş olduğunu bilmediğimiz için tartışma biraz akademik olmuştur. Ama şimdi problemler daha ivedidir. Çünkü 20 yıl kadar az bir zamanda tam bir birleşik teori bulma olanağımız vardır. Ve ilk durumun kendisinin bilim yasaları tarafından belirlenmiş olabileceğini kavramaktayız. Aşağıda benim bu problemlere uzlaşma konusundaki kişisel girişimim var. Herhangi bir orijinallik veya derinlik iddiasında değilim. Fakat bu benim şu an yapabildiğimin en iyisidir. 8. ayrımın sonu.